Ayrım 12.
Sırrımı saklayacaksınız değil mi? Olur olmaz konuşuyordu ama her sözünün ardında korku seziliyordu. Bize tekrar uğrayacağını söyledi giderken ama bir hafta sonra Piskopos Morhouse'un Napa tımarhanesine kapatıldığını ve kurtulma umudunun olduğunu okuduk. Onu görmeye ve bu durumunu yetkililere açıklamaya çalıştık. Boşunaydı. Ara sıra basında çıkan haberlerden başka bir şey duymadık da o günden sonra. İsa zengin insanlara varını yoğunu satmalarını söyledi dedi Ernest acı acı. Piskopos İsa'nın sözüne uydu ve tımarhaneye tıkıldı. İsa öldüğünden bu yana çok şey değişti. Bugün varını yoğunu yoksula veren zenginler deli sayılıyor. Sorgu soru yok. Söz toplumundur. 13. Bölüm Genel Grev 1912 güzünde yapılan ve Sosyalist Parti'nin zaferiyle son bulan seçimlerde Ernest meclise üye seçildi. Sosyalist Parti oylarının kabarık olmasında en büyük faktörlerden biri Hearst'un yok olmasıydı. Plütokrasiye göre bu hiç güç olmadı. Çeşitli gazetelerini çıkarmak Hearst'e yılda 18 milyon dolara mal oluyordu. Ve bu miktar hatta daha da fazlası orta burjuvaziden ilan bedeli olarak geri alınıyordu. Mali gücünün kaynağı bütünüyle orta burjuvazinin sırtındaydı. Tekerler ilan vermiyordu. Hearst'u yok etmek için ilanları kesmek yeterdi. Orta burjuvazinin tüm ortadan kalkmış değildi. Sağlam iskeleti duruyordu daha ama gücü kuvveti kesilmişti. Hayatlarını devam ettirebilen küçük imalatçılar ve küçük iş adamları plütokrasinin ancak onlara göz yumdukları ölçüde yaşayabiliyorlardı. Bunların kendilerine ait ekonomik ya da siyasal güçleri yoktu. Plütokrasiden emir çıkar çıkmaz Hearst'ın gazetelerine verdikleri ilanları kestiler. Hearst yiğitçe savaştı. Her ay 1,5 milyon dolarlık zararla çıkardı gazetelerini. Artık bedeli ödenmeyen ilanları basmaya devam etti. Plütokrasinin fermanı hemen yetişti gene ve küçük iş adamlarıyla küçük imalatçılar Hearst'un gazetelerine mektupları yağdırarak eski ilanlarını basmamasını bildirdiler. Hearst inatla sürdürdü ilanları. Mahkemeler açıldı gene yılmadı. Mahkeme kararlarını umursamadığı için 6 aylık hapis cezası yedi. Bir yandan da açılan tazminat davalarıyla iflas etmiş bulunuyordu. Yapılacak bir şey yoktu. Plütokrasi kararını vermişti. Mahkemeler plütokrasinin kararlarını uygulamak için kurulmuştu. Hearst'un yıkılmasıyla onun daha dün elde ettiği Demokrat Parti de yok oldu. Hearst'un ve Demokrat Parti'nin yok olması karşısında bu partinin üyeler için yapılacak iki şey vardı. Biri Sosyalist Parti'ye geçmek, öteki ise Cumhuriyetçi Parti'ye geçmek. Hearst'un sözüm ona sosyalist gevezeliğinin meyvelerini toplamaksa biz sosyalistlere düştü. Onun peşinde olanların büyük çoğunluğu bizim partiye geçti. Aslında malları mülkleri elinden alınmış çiftçiler de bizim oylarımızın kabarmasında rol oynayabilirdi. Ne var ki bunlar o sırada kısa ömürlü bir köylü partisi kurmuş bulunuyorlardı. Ernest ve sosyalist liderler köylüleri elde etmek için çok mücadele ettiler. Ama sosyalist basının ve yayın evlerinin yok edilmiş olması ellerini kollarını bağlıyordu. Bu sıralarda ağızdan ağıza yapılan propaganda yeterince gelişmiş değildi. Bunun üzerine Mr. Calvin gibi malını mülkünü çoktan yitirmiş çiftçiler köylüleri ele geçirerek tüm siyasal güçlerini seçim kampanyasında ve de boşuna harcamış oldular. Zavallı çiftçiler diye gülüyordu Ernest. Tekerlerin tuzağına düştüler. Gerçekten böyleydi durum. 7 büyük teker bir araya gelerek artı ürünlerini birleştirdiler. Ve bir tarım ürünleri tekeli meydana getirdiler. Demir yolları nakliye ücretlerini gönüllerine göre ayarlıyor, bankerler ve hisse senedi kumarbazları fiyatları kontrol ediyor, böylece çiftçileri gırtlaklarına dek borca sokana kadar çalışıyorlardı. Bankerler hatta bütün tekerler çiftçilere borç para vermiş bulunuyorlardı. Çiftçiler tuzağa düşmüştü. Yapılacak tek şey çiftçileri bu tuzaktan kurtarmaktı. Bu işi üzerine alan da tarım ürünleri tekeli oldu. 1912 yılının zor günleri tarım ürünü pazarlarına korkunç bir darbe indirmişti. Fiyatlar planlı bir biçimde düşürülüyor, çiftçilerin iflasına kadar götürülüyordu işler. Öte yandan demir yolları nakliye ücretlerini yükselterek çiftçilerin belini iyice kırıyordu. Böylece çiftçiler boyuna ödünç para alıyor, eski borçlarını ödemeleri büyük patronlarca önleniyordu. Derken ipotekler ve hisse senedi satışları başladı. Çiftçiler düpedüz teslim oluyordu, tarım ürünleri tekeline. Yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Toprakları tekele teslim edince de çiftçiler ortadan kalktılar. Tarım ürünleri tekelinde müdür, şef, usta ve işçi olarak çalışmaya başladılar. Ücret karşılığında çalışıyorlardı. Şimdi hem özgürdüler hem köle. Kısacası yaşamlarını sürdürmeye yetecek ücretle toprağa bağlı serftiler artık. Sahiplerini terk edemezlerdi. Çünkü sahipleri plütokrasiyi meydana getiriyordu. Kente gidemezlerdi. Çünkü orada da plütokrasi yönetimi vardı. Başka çıkar yol yoktu. Topraklarını bırakıp serseri olmaktan, yani açlıktan ölmekten başka çare yoktu. Bu yeni yaşamlarında da analarından emdikleri burunlarından getirildi. Serseriliğe karşı ağır yasalar çıkarılmış ve acımasızca uygulanmaya başlanmıştı. Bu arada birkaç çiftçi, hatta birkaç çiftçi topluluğu özel durumları sayesinde yok edilmekten kurtulmuşlardı. Ama bunlar çok azdı, sayılmaya değmezdi ve nasılsa ertesi yıl bunlar da tuzağa düşmüş olacaklardı. 1912 güdünün sonlarında Ernest'ten başka bütün sosyalist liderler kapitalizmin sonunun geldiğine karar vermişlerdi. Zor günler yaşanıyordu. Sonsuz bir işsizler ordusu giderek büyüyordu. Orta burjuvazi ve çiftçiler giderek ortadan kalkıyordu. Bütün işçi sendikaları birbiri ardına yenilgiye uğruyorlardı ve sosyalistler kapitalizmin sonu geldi diye avunuyor, plütokrasiye meydan okuyorlardı. Düşmanımızı ne kadar da küçük görüyorduk ha? Sosyalistler dört bir yanda oy sandığı zaferinden söz ediyorlar, zayıflıklarını bilmedikleri zayıflıklarını açıklamış oluyorlardı. Plütokrasi çekilen kılıca yanıt vermeyi kabul etti. Bizim gücümüzü parçalayarak yendi bizi. Sosyalizmin dinsizlik olduğunu yayan gizli ajanlarını bunun için seferber eden plutokrasiydi. Kiliseleri, özellikle Katolik Kilisesini hizaya getirerek emekçi oylarımızın büyük bir kısmını ihame eden plutokrasiydi. Ve gene gizli ajanları aracılığıyla sosyalistlerin oylarını bölmek için köylü partisini destekleyen, onu kentlere, ölmekte olan orta burjuvazi saflarına yayan gene plutokrasiydi. Bununla birlikte sosyalistler seçimi kazandı. Ama yasama organlarında çoğunluğu almak, belli başlı yürütme güçlerini ele geçirmek yerine kendimizi azınlıkta buluverdik. 50 meclis üyesi seçtik, evet, ama bu üyeler 1913 baharında koltuklarına oturduklarında ellerinde hiç yetki olmadığını gördüler. Gene de köylü partisi üyelerinden daha şanslıydı bizim üyeler. Köylü partililer bir düzine kadar eyalet valiliği almıştı ve bunlar baharda koltuklarına oturamadılar. Eski valiler emekliliğe ayrılmayı kabul etmediler. Yasama organları oligarşinin elindeydi. Mahkemeye başvursalar da sonuç değişmeyecekti. Ama bu olaylar çok sonralara rastlıyor. 1912 kışının fırtınalı günlerinden söz etmeliyim size. Ülkede yaşanan zor günler tüketimi hayli düşürmüştü. İşsiz olan emekçi bir şey satın alacak ücretten yoksundu. Bunun sonucu olarak plütokrasi her zamankinden çok artı ürünle kala kaldı. Artı ürün dış pazarlara sürüldü. Bunun için para gerekliydi. Artı ürünü dünya pazarlarını sürme çabaları sırasında plütokrasi Almanya ile bozuştu. Ekonomik sarsıntılar genellikle savaşta son bulurdu. Bu sarsıntı da bu kuralın dışında kalacak değildi. Büyük Alman generalleri savaşa hazırlandı. Birleşik Devletler de bunun aynısını yaptı. Savaş bulutları dolaşıyordu. Bir dünya felaketi yaratmak için gereken her şey hazırdı. Çünkü dünyanın her yanında zor günler, emekçilerin ezilmeleri, yok olan orta burjuvaziler, işsiz orduları, dünya pazarındaki ekonomik çıkar çatışmaları ve sosyalist devrim söylentileri vardı. Oligarşi Almanya ile savaşa girmek istedi. Bunun birçok nedenleri vardır. Böyle bir savaşın getireceği olaylar karmaşası, uluslararası iskambillerin karıştırılması, yeni anlaşmalar, yeni birlikler oligarşinin çok işine yarayacaktı. Dahası savaş artı ürünün çoğunu tüketecekti. Bütün ülkelerde giderek büyüyen işsizler ordusunu azaltacak, oligarşiye yeni planlar düzenlemek, planlarını genişletmek, onları uygulamak için fırsat vermiş olacaktı. Böyle bir savaş oligarşinin dünya pazarlarına hakim olmasını da sağlayacaktı. Ayrıca böyle bir savaş sonradan da işlerine yarayacak bir ordu meydana getirecekti. Öte yandan halk, sosyalizmle oligarşinin savaşı sürüp giderken Amerika ile Almanya'nın savaşı gibi bir yutturmacayla avunacaktı. Sosyalistler olmasaydı savaş bütün bunları gerçekten yapabilecekti de. Batılı liderlerin gizli toplantısı bizim Pearl Caddesi'ndeki dört küçük odamızda yapıldı. Bu toplantıda önce sosyalistlerin alacağı tavır tartışıldı. Savaşa başkaldırışımız ilk değildi. Ama daha önce Birleşik Devletler'de yapmamıştık hiç bu işi. Dört gizli toplantıdan sonra ulusal örgütlerle haberleştik ve az sonra şifreli telgraflar Atlantik'i aşarak bizimle uluslararası büro arasında mekik dokumaya başladı. Alman sosyalistleri bizden yanaydı. Bizimle birlikte eyleme katılmaya istekliydiler. Bunların sayısı 5 milyonu geçiyordu. Çoğu ordu mensubuydu ve de ayrıca işçi sendikaları ile araları iyiydi. Her iki ülkenin sosyalistleri savaşa karşı olduklarını ilan ettiler ve savaş olduğu takdirde genel greve gideceklerini gözdağını verdiler. Bu arada genel grev hazırlıklarına başladılar. Ayrıca bütün ülkelerdeki devrimci partiler halka bütün felaketlerde kendi ülkelerinde ayaklanma ve devrim olsa bile uluslararası barışın korunması gerektiğini yayıyorlardı. Genel grev Amerikan sosyalistlerinin kazandığı tek büyük zaferdi. 4 Aralık günü Amerikan elçisi Almanya'nın başkentinden çekildi. O gece bir Alman filosu Honolulu'ya saldırdı. 3 Amerikan zırhlısıyla gümrük muhafız gemisini batırdı. Kenti bombardıman etti. Ertesi gün hem Almanya hem de Birleşik Devletler savaş ilan ettiler ve birkaç saat içinde her iki ülkenin sosyalistleri genel grev ilan etti. Tarihte ilk olarak Alman diktatörleri kendi imparatorluklarını yürüten insanlarla karşı karşıyaydı. Bu adamlar olmaksızın saltanatını sürdürmesi olanaksızdı. Bu insanların ayaklanmasındaki yenilik oturdukları yerde ayaklanıyor olmalarındaydı. Savaşmıyorlardı, hiçbir şey yapmıyorlardı ve hiçbir şey yapmamakla da diktatörlüklerinin elini kolunu bağlamış oluyorlardı. Diktatörler savaş köpeklerini ayaklanan proletarya üzerine salıvermek için fırsat arıyorlardı. Ama nerede o günler? Köpeklerini salamadığı gibi ordusunu da savaşa gönderemedi. Direnç gösterenleri durdurmak için hiçbir şey yapamıyordu. İmparatorluğun tek bir tekerleği dönmüyordu. Ne bir tren yürüyor, ne bir telgraf gönderilebiliyordu. Çünkü telgraf memurları ve demiryolu işçileri nüfusun geri kalan kısmı ile birlikte işi bırakmışlardı. Almanya'da durum böyleydi ya Birleşik Devletler'de de başka türlü değildi. Örgütlü emek sonunda dersini almıştı. Kendilerinin yenilmiş olduğu bu alanı bırakarak sosyalistlerin siyasal alanına girmişlerdi. Çünkü genel grev siyasal bir grevdi. Ayrıca örgütlü emek öylesine ağır bir darbe yemişti ki yitirecek hiçbir şeyi yoktu. Çaresizlik içinde katıldı genel greve. Milyonlarca işçi üretim araçlarını ve işlerini öylece bıraktılar. Makinistler özellikle göze çarpıyordu bu işçiler arasında. Bunların gözleri dönmüştü. Anlaşıldığına göre örgütleri yok edilmişti. Onlar da kalkmış maden işçileriyle bir arada greve katılmıştı. Sıradan işçiler ve örgütlenmemiş emek bile işi bırakmıştı. Grev her şeyi öylesine bağlamıştı ki hiç kimse çalışmamıyordu. Ayrıca kadınlar grevin en güçlü destekleyicileri olduklarını gösterdiler. Savaşa karşı olduklarını belirttiler. Erkeklerinin savaşa gidip ölmesini istemiyorlardı. Hem genel grev fikri halkın duygularını etkilemişti. Mizah yeteneklerini arttırdı. Bu bir salgın haline geldi. Okullarda öğrenciler grev yapıyordu. Öğretmenler geldikleri gibi çıkıp gidiyordu boş sınıflardan. Genel grev büyük bir ulusal piknik halini aldı. Emeğin böylesine dayanışma içinde olduğunu görmek halkın hayal gücüne etki yapıyordu. Sonra hem cezalandırma korkuları da yoktu. Herkes suçlu olunca kim cezalandırılabilirdi ki? Birleşik Devletler'in eli ayağı tutulmuştu. Kimse ne olduğunu bilmiyordu. Gazete çıkmıyor, mektup gidip gelmiyordu. Sevkiyat durmuştu. Her topluluk dünya ile arasında uçsuz bucaksız, balta girmemiş bir orman varmış gibi dünyadan kopmuştu. Hatta dünya bile yoktu şimdi. Bu durum bir hafta sürdü. Biz San Francisco'dakiler körfezin karşı yakasında Oakland ya da Berkeley'de ne olup bittiğini bilmiyorduk. İnsanı ürküten, üzücü bir etki yapıyordu bu durum. Sanki büyük bir yaratık ölmüştü. Ülkenin nabzı atmaz olmuştu. Aslında ulus ölmüştü. Sokaklarda tramvaylar yoktu. Fabrika düdükleri ötmüyordu. Elektrikli araçların o sürekli vızıltısı yoktu. At arabaları, gazetecilerin çığlıkları yoktu. Ara sıra hayalet gibi gelip geçen, üzgün ve sessizlikten dolayı gerçek insanlar değilmiş gibi görünen insanlar vardı yalnızca. O suskunluk haftasında oligarşiye bir ders verildi. O da dersini iyi aldı. Genel grev bir uyanmaydı. Bir daha hiç olmamalıydı. Ve oligarşi bunu önlemenin çaresine bakacaktı. Haftanın sonunda daha önceden kararlaştırıldığı üzere Almanya ve Amerika'daki telgrafçılar görevleri başına döndü. Onlar aracılığıyla her iki ülkenin sosyalist liderleri yöneticilere protestolarını sundular. Savaş durdurulmalıydı. Yoksa genel grev sürüp gidecekti. Sorunu kavramaları için uzun zaman gerekmedi. Savaş ilanı geri alındı. Her iki ülkenin halkları işlerinin başına döndüler. Barışın yenilenmesi Almanya ve Birleşik Devletler arasında bir birlik meydana getirdi. Gerçekte bu imparatorla oligarşi arasında ortak düşmanlarını yani her iki ülkenin de devrimci proletaryasını ezmek için yapılmış bir anlaşmaydı. Gel gelelim Alman sosyalistleri ayaklanıp da savaş ağlarını tahtlarından indirdiğinde oligarşinin bozduğu anlaşma işte bu anlaşmaydı. Alman imparatoru olmayınca Almanya'nın dışarı satacak artı ürünü de olmayacaktı. Sosyalist devletin doğası gereği Alman nüfusu ürettiğinin tümünü tüketecekti. Üretmediği şeyleri satın alıp başkalarını üretmedikleri malları satacaktı elbet. Ama tüketilmeyen üretim artığı sorunundan farklı bir durumdu bu. Birleşik Devletler'in Alman İmparatoruna ihaneti üzerine Ernest, bunun kılıfını da hazırlamışlardır. Haklı olduklarını bile ileri sürebilirler dedi. Dediği de çıktı. oligarşi bu hareketi korumakla yükümlü bulunduğu Amerikan halkının çıkarları uğruna yaptığını açıkladı. Alçak rakibini dünya pazarından sürmüş ve kendi üretim artığını alacak büyük bir pazara sahip olmuş bulunuyordu. İşin saçma yanı bizim kendi çıkarlarımızı bunca aptal insanın korumasına izin verecek kadar çaresiz olmamızdı, diyordu Ernest. Daha büyük ölçüde ihracat yapmamızı sağladılar. Bu demektir ki bizler daha az tüketmek zorundayız. 14. Bölüm. Sonun başlangıcı. Daha 1913 Ocak ayında Ernest olayların gerçek gidişini görmüştü. Ancak öteki liderlere kendi kafasında beliren demir ökçe görünümünü göstermeyi başaramıyordu. Arkadaşları klasik görüşlerine sarsılmaz bir biçimde bağlıydılar. Ernest ise çok güvenliydi. Olaylar gereğinden fazla bir hızla son noktaya doğru ilerliyordu. Dünya iktisadi bulanımın batağındaydı. Amerikan oligarşisi aslında dünya pazarlarına egemendi. Bir yan ülkeyi ellerinde tüketilmeyen ve satılmayan artı ürünle baş başa bırakarak bu pazardan çıkarıp atmıştı. Bu ülkelerin yapacağı tek şey yeniden örgütlenmekti. Düzeni değiştirmekten başka çıkar yolları yoktu. Artı ürün üretme yöntemlerini sürdüremezlerdi. Onlara göre kapitalist sistem mutsuz bir biçimde kendi içinden çöküyordu. Bu ülkelerin düzen değiştirmesi devrim biçimini aldı. Devir karmaşa ve dehşet devriydi. Kuruluşlar ve hükümetler dünyanın dört bir yanına yıkılıp kalıyordu. Kapitalistlerin acımasız savaştığı 2-3 ülke bunların dışında kalıyordu. Ama hükümetler bunların elinden proletarya tarafından alındı. Sonunda Karl Marx'ın sözleri gerçekleşiyordu. Kapitalist özel mülkiyetin ölüm çanı çalıyor, soyanlar şimdi soyulacaklar. Ve kapitalist hükümetler yıkılır yıkılmaz bunların yerine birbirlerine bağlı halk hükümetleri kuruluyordu. Neden Birleşik Devletler devrimi gerçekleştiremedi? Hadi iş başına Amerikalı devrimciler. Amerika'ya ne oluyor böyle? Bu sözler başka ülkelerdeki başarılı yoldaşlarımızdan bize gelen mesajlardı. Biz onlara yetişemiyorduk. Oligarşi yolumuzu kesmişti. Büyük bir canavarınki kadar iri gövdesiyle bir duvar örmüştü önümüze. Baharda yönetimi ele alacağız diye yanıt veriyorduk. Göreceksiniz. Sırrımız bu sözlerin ardında gizliydi. Çiftlik sahiplerini kendimize katmıştık. Ve baharda geçen seçimde çoğunluğu alan bir düzine kadar eyalet onların eline geçecekti. Hemen bir düzine halk hükümeti kurulacaktı. Sonrası kolaydı. Ya çiftçiler eyaletlere el koyamazlarsa, diyordu Ernest. Yoldaşları onun bu sözlerini kötümserlik diye adlandırıyorlardı. Bu eyaletlerin yönetimine el koymada karşılaşabilecek başarısızlık Ernest'in kafasını kurcalayan en büyük tehlike değildi. Asıl düşündüğü büyük işçi sendikalarının bozulacağı ve yeni toplumsal tabakaların doğacağı olanağıydı. Gent oligarşiye bu yeni tabakanın nasıl meydana getirileceğini öğretti, diyordu Ernest. Hayırsever feodalizm üzerine bir de ders kitabı hazırladıklarına kalıbımı basarım. 5-6 işçi lideriyle yaptığı hararetli bir tartışmadan sonra Ernest'in bana söylediği şu sözleri hiç unutmuyorum. Tamam, bitti. Demir ökçe yendi. İpin ucu göründü. Evimizde yapılan bu küçük toplantı resmi değildi. Ama Ernest öteki yoldaşları gibi işçi liderlerinden gelecek genel greve katılacakları sözünü almaya çalışıyordu. Makinistler Birliği Başkanı O'Connor böyle bir garantiyi vermeye hiç yanaşmayanların başında geliyordu. Grev ve boykot yönteminin yenilgiye uğradığını gördünüz, diye üsteliyordu Ernest. O'Connor ve ötekiler başlarını salladılar. Bir genel grevin neler getireceğini de gördünüz, diye devam etti Ernest. Almanya ile yapılacak savaşı durdurduk. Emeğin gücü ve dayanışması böylesine iyi bir sonuç vermemişti daha önce. Emek dünyayı yönetebilir ve de yönetecektir. Bizim yanımızda olursanız kapitalizm krallığını yıkacağız. Bu sizin tek umudunuz. Dahası bu işi ancak el ele başaracağımızı da biliyorsunuz. Başka yolu yok bunun. Eski yöntemlerinizle ne yaparsanız yapın yenilmeye mahkumsunuz. Her şey bir yana salt mahkemeleri patronlar denetlediği için yenilmeye mahkumsunuz. Fazla ileri gidiyorsunuz, dedi O'Connor. Başka yolları var bunun. Sizin bilmediğiniz yollar var. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Grevlerden bıktık usandık. Yenilgimizin tek nedeni yaptığımız grevler değil mi? Bir daha grev yapmamıza gerek kalacağını hiç sanmıyorum. Peki nedir tutacağınız yol, diye sordu Ernest. O'Connor güldü ve başını iki yana salladı. Size ancak şu kadarını söyleyebilirim, uykuda değiliz. Ve de şimdi düş görüyor değiliz. Umarım korkulacak ya da utanç duyulacak bir şey yoktur, diye yokladı Ernest. Biz ne yapacağımızı biliriz, diye yanıtladı O'Connor. Gizli tuttuğunuza göre karanlık işler peşindesiniz, dedi Ernest öfkeyle. Deneylerimizin karşılığını kanla terle ödedik. Başımıza geleni çekmeye hazırız, diye yanıt verdi O'Connor. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır, demişler. Tutacağınız yolu bana söylemeye korkuyorsanız ben size söyleyeyim, dedi Ernest. Kan beynine çıkmıştı. Yağmalanan malları kırışacaksınız siz. Düşmanla anlaştınız. Evet, bunu yaptınız siz. Emeğin davasını sattınız. Bütün emeğin mücadelesini sattınız. Bir vatan haini gibi çekiliyorsunuz savaş alanından. Size söyleyecek sözüm yok diye yanıt verdi O'Connor ters ters. Ne var ki bizim için en iyi yolun hangisi olduğunu ben sizden daha iyi bilirim. Saat kendini düşünüyorsun diye gürledi Ernest. Koskoca bir işçi sınıfının durumu ne olacak umurunda değil senin. Ayaklarına çelme takıp çukura düşürüyorsun yoldaşlarını. Başka sözüm yok dedi O'Connor. Yalnız şunu söyleyeyim, ben Makinistler Birliği Başkanıyım ve temsil ettiğim adamların çıkarlarını korumak benim görevimdir. Hepsi bu kadar. İşçi liderleri çıkıp gidince Ernest yenik bir adamın soğukkanlılığıyla gelecek olayları yorumladı. Sosyalistler sanayi alanında yenilen emeğin örgütlenerek siyasal alana geçecekleri günü hayal edip durdular. İşte Demir Ökçe işçi sendikalarını sanayi alanında yendi ve onları siyasal alana sürdü. Bu bizim için sevinçle değil büyük üzüntüyle karşılanacak bir biçimde gerçekleşti. Demir Ökçe dersini aldı. Genel grevde gücümüzü gösterdik ona. Başka bir genel grev yapılmaması için gerekli tedbirleri aldı. Ama nasıl olur diye sordum. Gayet basit. Büyük sendikaları satın alarak, onlara para vererek bundan sonraki genel grev olmayacak. Ama Demir Ökçe böylesine pahalı bir programı sonsuza kadar uygulayamaz ya diye karşı çıktı Ernest'e. Bütün sendikaları satın almadı canım. Buna gerek yok. Bak şimdi neler olacak dinle. Demiryolu işçileri, demir ve çelik işçileri, teknisyenler ve makine işçileri, sendikaları ücretleri çoğaltıp iş saatini azaltacaklar. Bu sendikalarda işçilerin lehine iyi koşullar geliştirilecek. Bu sendikalara üye olmak cennette koltuk kapmak gibi bir şey haline gelecek. Gene de anlamadım dedim. Öteki sendikalara ne olacak? Bunlardan başka sendika, bir yığın hem de sayıca daha çok sendika yok mu? Öteki sendikalar hem de hepsi yeryüzünden silinecek. Neden dersen, demiryolu işçileri, makinistler, teknisyenler, demir ve çelik işçileri makine uygarlığımızda hayati önem taşıyan işleri yapıyorlar. Bunları kanadı altına alan Demir Ökçe tüm öteki emekçilere elinin tersini gösterecektir. Demir, çelik, kömür, makine sanayi, nakliye bunlar hep sanayi mekanizmasının bel kemiğini oluşturuyorlar. Ama kömür diye atıldım. Hemen hemen 1 milyon kömür madencisi var. Onlar aslında vasıfsız işçi sayılıyor. Onlar dikkate alınmayacak. Ücretleri düşecek, çalışma saatleri uzatılacak. Hepimiz gibi köle olacak onlar. Köylüler topraklarını ellerinden alan tekerlere şimdi nasıl çalışıyorlarsa öyle çalışacak onlar da. Sarı olmayan sendikalar da öyle. Çırpınıp duracaklar. Paralayacaklar kendilerini. Ama hepsi de boş midelerinin ve de ülkelerinin yasalarının onları götürdüğü yere çalışmaya, köleliğe gitmek zorunda kalacaklar. Farley ve onun görev kırıcıları ne olacak biliyor musun? Söyleyeyim. Grev kırıcılık meslek olmaktan çıkacak. Artık grev olmayacak çünkü. Grevlerin yerine köle ayaklanmaları alacak. Farley ve çetesi köle sürücüsü olacaklar. Buna bu adı vermeyecekler elbet. Ülkenin yasalarını uyguladıkları ve emekçileri çalışmaya zorladıkları söylenecek. Kısacası büyük sendikaların bu ihaneti kavganın gelişmesine sekte vuracaktır. Şimdi devrimin ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini yalnız şeytan bilir. Ama böylesine güçlü bir oligarşi ve dev sendikaların işbirliği karşısına devrimin gerçekleşeceğini düşünmek yersiz olmaz mı diye sordum. Bu işbirliği hiç bozulmaz, sonsuza dek giderse yani. Başını iki yana salladı Ernest. Sınıflar üzerine kurulmuş her sistem kendi çöküşünün tohumlarını içinde taşır.